Ayrım 7. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 73. Ah Baran derken fısıltısından ürktü. Kabaran soluğunu tutma çabasıyla dudaklarını sımsıkı yumdu. Gönül sandığının kapağı ardına dek açılmıştı. Hasret bohçaları birer birer çözülüyor, çoktan unuttuğunu sandığı nice şey birbirini izleyerek belleğinin kapılarına üşüşüyordu. Burada olmalı, seni belki de hiç tanımayan bir babın tanımlamasında kendini görebilmeliydin. Bu nasıl bir kamp, nasıl bir bilici baranım? Oğlum elinden tutup getirmese, gökyüzünden gönderilmiş bir melek diyeceğim. Yıllardır içimde büyütüp de gerektiğince diyemediğim bütün sıfatlarını oğlumuzun önüne seriverdi. Belli, hem Dede Korkut gibi bir kam ve hem yüreği oynatacak bir ozan. Ben bile sözcükle dokuduğu uçan halıya bindim. Arbat yaylasında ilk buluştuğumuz inde indim. Hani kaçan keçilerimizin izini sürerken kafa kafaya tokuşup sille pençe dövüştüğümüz, sonrasında keçileri salıp görüştüğümüz ine, bildin mi? Yine tam karşında oturup ellerimi kucağımda birleştirdim. Sen yine cıdanı çevirdin, sevdanı dillendirdin. Kulaklarıma inanasım gitti. Sevdam üzere and içerim. Her bir sözcüğünün tıpatıp aynısıydı. Hasret sabuklaması sanma. Hasretim dağ gibi. Gün günden, an be an, her göz kırpışta, her soluk alışta büyüdükçe büyüyor. Sabuklasam suçlanmam. Ama bu sen değilsin. Bu başka. Sözcükleri sözcüklerine, sesi sesine uymuyor. Tanımı, deyimi değişik. Hayır, değişik değil. İçimdeki sen. Sevdam ve hasretim. Yer değiştirmiş sözcüklerin oğluna da bana da seni anlatıyor. Başka anlamlar yüklenmiş olsalar da o babasını, ben erimi görüyoruz. Seninkiler kulağımdan yüreğime akardı. Bununkiler önce beynime, sonra tenime akıyor sanki. Bambaşka şeyler anlatmakta. Ne var ki titreşiminde aynı ılım, akışında aynı yalım ve akılda aynı çalımın etkisiyle yerleşiyor. Kişi yüreğiyle oynamayı bilenler karşısında akıl işe yaramıyor sevdiğim. O zaman sözcükler aklımı başımdan alıp gitmişti. Şimdi tenimin her dokusunda kızgın demirler dövüyor. Sen her çoban kızın gönlündeki türküydün. Bu Adem hiçbir türküye yakışmıyor. Sen yaldız kabaralı cepkenin, gök demiden çakşırının içinde yere inmiş gece kadar yeğeniydin. Bu yerinden kıpırdayamıyor. Sen kavalının ezgisinde dereleri taşırır, sürüleri aşırtırdın. Buncağız soluğunu salmaktan yoksun. Sen hiç partal giymemiştin. Bu paçavralar içinde. Ve senin tenin duru, göğsün geniş, kolların kaviydi. Buncağızımın teni kuru, göğsü göçük, kolunun biri kullanışsız. Ne var ki onda seni gördüm, bağışla. Burada olsan da oğlunun dama sığmaz kostaklanmasını görseydin. Aklımdan geçenle tenimde titreyene hak verirdin. Fukaranın hali yoksulluktan öte. Gözlerinden gayrı her yeri lime lime. Oradan buraya kaç dağ aşmış, kaç ırmak, kaç çay geçmiş. Besbelli her suda artık gizlenme çabasıyla mı, yarası kaygısıyla mı, nedense yeniden yunmuş. Oğlun tanık, yağır dilenciler gibi kokmuyor. Böylesine açık düşkünlük için kişi yıllardır ıssızda yalnız ve aç kalmış. Ve yıllardır zamanla zamanenin kötülüğünden kaça kaça yorgun düşmüş olmalı. Besbelli yarasını da tek eliyle kendi otarmış. Ve o bu haliyle oradan buraya yetti. Bunca zaman geçti, bunca haber geldi. Sen bir türlü gelemedin bire barancan. Neredesin? Nicesin? Neden gelmemektesin? Hadi gelememektesin, bir haber gönderemez misin? Sorusu genzini gıcıkladı. Ağlamamak için gözlerini sımsıkı yumdu. Dudaklarını dişledi, nefesini yuttu, eliyle ağzını kapadı. Yine de hıçkırığını engelleyemedi. Tam o an Maun dürtülmüş gibi gözlerini açtı. Aslıcan suçüstü yakalanma telaşıyla yerinden fırladı. Damın köşesine eski bir lahit gibi kurulmuş yekpare ceviz sandığın başına çömeldi. Üstündeki gülaptanla gözyaşı şişesini sağ yanına, baharat kesesiyle tuz torbasını sol yanına indirdi. ağır ağır kapağını açtı, içinden çıkardığı çakşırla cepkeni okşarcasına dizlerinin üstüne koydu. Konçları hasretin bütün renkleriyle bezenmiş bir çift yün çorap, sepilenmiş oğlak derisinden bir çift çarıkla bir de boncuk serpmeli börk çıkardıktan sonra sandığı kapadı. İki yana indirdiklerini eski yerlerine yerleştirdi. Giysiler elinde sürünen adımlarla Mao'nun başına dikilerek uzattı. "Eşimin dönüşünü hazırlamıştım," açıklamasını yaptı. Yarısı ağıt, yarısı umut çağrıştıran bir sesle. "Gelirse ona yenisini dokur, diker, yaparım. Siz giyin." "Olmaz," diye çırpındı Mao'nun. "Yeterince yük oldum, hak etmedim. Ben bu halde döndüğüme göre o benden atik ve yiğitti. Her an gelebilir. Utançlı kalın istemem." "Kalmam," dedi sesinin titreşimlerinde direnerek. O ara damdan taşan koçaklamayı da derip sindirmiş, tutağa gözü ilişti. Her zamanki gibi kapı sövesine yaslanarak girmek üzereydi. Diretmesine gerekçe bulmanın sevinciyle "Tutak büyüdü," diye sürdürdü. "Yardımı çok. Keçiler de eve alışkın. Yayılıp geliyorlar. Vaktim bol. Bir çırpıda bez dokur, bir öğünde diker işlerim." Tutak geniş bir adımla içeri girerken "Al emmi," diye çağladı. "Yaparım derse yapar anam, al." Bab yine olumsuz anlamda başını salladı. Aslıcan sessizce giysileri yanı başına bırakırken "İkiye birsiniz," dedi. "Gel oğlum, biz çıkalım da giyinsin," sözcüğüyle tutağın elini kavradı. Ama çocuk "Yardım gerekirse," diye diretmek istedi. Yeni bir yatsımaya yer vermemek için tutağı hızla çekti. Kapının dışında "Kalsan olmazlanabilirdi," gerekçesini anlayışla karşılayan tutağın yanağını okşadı. Omzunu yepeşledi. "Çok iyi bir adama benziyor." Tanımına tutak "Babamın yoldaşıymış. Her bir şeyi anlatmadı ama ben anladım." "Ne anlamışsın sen bakayım?" "Gayrı babam gelmeyecek," dedikten sonra "Ana," iştenliğiyle iki adım öne geçip geri döndü. Gözlerini Aslıcan'ın gözlerine dikerek "Bizde kalsa?" "Kalır mı?" "Kal dersek, sen dersen, ben sırnaşırsam belki kalır." "Bilmem ki oğlum." "De hele, bakarsın uyar." "Çok mu istiyorsun?" "Çok." "Derim o zaman." "De ana, kalsın. Ben ona bakarım. Babamın yoldaşı." "Ya kalmazsa?" "Kendi söylesin." "Peki, gel, diyelim bakalım." Ana oğul el ele içeri girdiklerinde gözlerine inanamadılar. O buruşuk adam gitmiş, yerine tertemiz giysiler içinde bir civan çöreklenmişti. Bir süre kapı ağzına çakıldılar. Sonra içeri girerek el ele Mao'nun karşısına dikildiler. "Tutak diyor ki," diye söze başladı Aslıcan. Bir süre ezberini unutmuş gibi yutkundu. Sonra sözcükleri ardı ardına sıraladı. "Diyor ki, bir gidecek yeri mutlaka kavuşacak canı yoksa bizde kalsın," diyor. Aktarımından sonra üstüne basa basa "Bu benim de dileğim," sözleriyle boynunu uzattı. Maun gözünün içinde kilitlenen dört göze uzun uzun baktı. İçlerinde bir tek bulut izi sezmediği çağrıya ne yanıt vereceğini uzun uzun düşündü. Ne gidecek yeri ne kavuşacak canı vardı. Naza çekmeyi içine sindiremedi. "Ben yarım bir adamım," dedi içtenlikle. "Yük olmaktan korkarım." "Olmazsın emmi," direnciyle atıldı tutak. "Hiç yük olmazsın. Ama olsan da ne? Ben varım. Her yükün ucundan tutarım." "Tutarsın koçak," dedi gülerek Maun. "Beni tapınağın oradan buraya taşıdığına göre tutmadan ötesin." "Öyleyse," diye umutla araya girdi Aslıcan. "Yük olmayacaksam," sorusuyla başını eğdi Maun. "Olmazsınız," yanıtı sakalına sarmaşmış saçlarını ilk kez araladı. Yaldız ışıltısındaki gözlerine kızaran şakaklarını ekledi ve büyük bir borç duygusuyla "Madem buyuruyorsunuz," dedi yumuşacık. Tutak'ın sevinci damdan taştı. Hep yaptığı gibi zıplaya zıplaya kendini dışarı attı. Aslıcan bir çırpıda paçavraları devşirdi. "Yur yıkar onarırım. Zahmet olacak." "Olmaz. Sağ olun, çok borçlandırıyorsunuz. Kaldınız, onur verdiniz. Borçlanan biziz," dedikten sonra değiştirdiklerini topladı. Çamaşır tokmağını kaptığı gibi derenin yolunu tuttu. Tutak, sevincini anasıyla paylaşma isteğiyle yanında bitti. Paçavraları suya beledi, derede yuvarlana yuvarlana pürüzlerinden arınmış. Onun her çamaşırına dibeklik eden aktaşın başına çömeldi. Isladı, tokmakladı, ovdu, sıktı, bütün renkleri solmuş. Her bir parçası yolluk şeridine dönmüş giysilerden hiç kir akmadı. Bu adam bulduğu suda yunmakla yetinmemiş, paçavralarında arıtmış bir güzel düşüncesiyle yeniden barana kanatlandı. O da böyleydi. Su gördüğünde soyunur, önce göğneğini yıkar, o kuruyana tenini paklardı. Birbirine ne kadar çok benziyorlar, hey tanrım! Sanki ikizi, boyu boyunun dengi, huyu huyunun eşi, teni ak, esvabı pak derken, tutak, ne iyi oldu değil mi ana? Bizde kaldı, gayrı bundan öte bol bol babamı anlatır bana. Anlatır ya oğlum, pek güzel anlatır, yerincimizi övünce çevirir. O anlattıkça dönmüş gibi oluyor. Bir dönse tutak, bir dönse yok mu? O zaman Maumbap emmi gider değil mi? Bilmem, iki er kendi arasında neyler bilinmez ki. Er erden gocunmaz derdin. Gocunmaz oğlum, gocunmaz ya yine de kendileri bilir. Giysi eskisi tokmağı onmaya kir salmayınca silkeleyip güneşe tuttu. Paramparça ama temizdi. Bir elinde yunmuş giyinekler, bir elinde tokmak, yanı başında tutak eve döndüler. O ıslakları avludaki ipe sererken tutak bir şey unutma kaygısıyla dama koştu. Sevinçli bir gülümseyişle geri döndü. Gitmemiş, uyuyor. Anasının derin soluğuyla sevincine katıldığını sezmedi. Yeniden dama yöneldi. Bırak uyusun, dedi anası. Belli çok yorgun. Sen keçileri topla da sağalım. Süt iyi gelir. Taze taze sunalım. Tutak anasının sözünü ikiletmedi. Olur der demez kestane korusunun içinde gözden gitti. Aslıcan serdiği giysi parçalarını uzun uzun inceledi. Her biri bir döküntü, dertop edip atmalı. Ama bunca temiz tuttuğuna göre kut sayıyor olmalı. Herkesin tutkusu kendine. Elden geldiğince onarıp bohçalar göz önüne bırakırım. Gidecek yeri, kavuşacak canı yok ki kaldı. Ne var ki bu adamların hepsi birbirinin aynı. Bir ses duyar, nereden nasıl geldiği belirsiz bir çağrı alır, kayıplara karışır. Baran öyle etmedi mi? Tutak 5 yaşına girmemişti. 3 yıldan artık mutluluğun kanatlarında evreni dolaşmıştık. Sonra birden bir gün alacasında her bir şeyimiz tehlikede deyip gitti. 2 yıl çoktan geçti. Onun gittiği yerden bir bu döndü. Yumruk kadar oğlanla bu dağın yamacında onca yılım, ayım, günüm hep beklemekle, ummakla, dilemekle geçti. Ersizlik pek bir zor baran. Dağlara söyledim, duymadılar. Sulara söyledim, anlamadılar. Oğlun küçücüktü, ninnilere beledim, uyudu kaldı. Ağaçlara anlattım, serin yerlere kattı. Keçiler sezdi sanırım. Ben gözyaşı döktükçe bir başka melediler demesine kalmadı. Tutak keçileri önüne katmış, korunun açıklığında ıslığı basmıştı. Sanki koca tekeyle anaç çebi her şeyi anlamış, zıp zıp sevinçlerine katılıyorlardı. Oğlaklar doğru ağla girerdi. Ama bu ikisi başka zaman kessen gün batmadan avluya girmezdi. Tutaktan önce gelip elini yaladılar. Başlarını, boynuzlarını okşadı. İpeksi tüylerini okşadı. Kapı önündeki tahta bakracı anacın altına sürdü. Tutak oğlaklarla tekeyi yandaki ağla yederken sağmaya başladı. Anaç kısa kuyruğunu sallaya sallaya oğlağını emzirir dinginlikte duruverdi. Sağdığı sütün kekik buğusu genzine doldu. Anacın memesi pörsüyünce bakraca baktı. Yarısına dek dolmuştu. Kişi kısmetiyle geliyor diye gülümsedi. Her günden fazla. Bakraç elinde, anacı da ağla katıp kapıyı çeken tutakla dama girdi. Ayaklarının ucunda seke seke ocak başına çöndü. Ocağı ölçerdi. Birkaç çırpıyla alazlandırdı. İnce odunlardan ikisini yan yana alaza yatırdı. Dışı isten kapkara, içi kalaylı bakır tencereyi sacağı işlevi gören taşların üstüne yerleştirdi. Tutak gözlerini boylu boyunca uzanmış, hırıltılı soluklarla uyuyan Maun'a dikmişti. Sütün tencereye aktarılırken çıkardığı ses Maun'u uyandırdı. Tutak sanki o anı bekliyordu. Uyandı diye zıplayınca ikircimli doğrulan Aslıcan, "Uyandırdım, bağışlayın," der demez Maun kanadı kırık kuş benzeri gerinerek, "Aylardır güven içinde uyumamış, dingin uyanmayı unutmuştum. Sağ olun iyi insanlar, borcumu nasıl öderim bilmiyorum." "Borçluya borç mu ödenir efendim?" "Öyle ya, onur borcu ödenir mi?" diye anasını onayladı Tutak. Sonra dizinin dibine bağdaş kurdu. Sözünden hoşnut, Brahmanlara öykünerek öne arkaya sallandı. Aslıcan ocağın başına diz çöküp bulamaç için kuru yufka kırarken, "Haberler sizden önce geldi," diye yüzünü acıyla buruşturdu. Oğlunun oturuşuyla sallanışından merak ve coşkusuyla konuğu zorlayacağını, acılarına yepyeni acılar ekleyeceğini sezmiş, şaşkın bakışlarına karşın aylardır duyup konduramadığı olayları onaylatmayı yeğlemişti. Maun Bab hiç üstelemeden ona yardım etti. "Kıyım da zulüm de aşikar. Ben gizlenmek zorundaydım. Diyorlar ki," dedi kadın hıçkırık gibi, gözü tutağa ilişince yutkundu. Yerinden kalktı, kapının kuytusundan tahta testiyi çıkardı. Bir iki salladıktan sonra tutağa uzatarak, "Bir koşu şunu dereden doldurup gelir misin oğlum?" Tutak nazlanmayı kuruyordu. Maun Bab'ın gözlerini üstünde bulunca yerinden uğradı. Bir Maun'a, bir anasına baktı. Söyleyecek hiçbir söz bulamayınca testiyi kaptı. Bir an önce dönüp konuğuna yolları, olayları, en çok da babasını anlattırmak amacıyla koşarak kapıdan dışarı fırladı. Aslıcan o kapıdan çıkar çıkmaz, "Diyorlar ki," yinelemesiyle duyduklarını aktardı. "Babekin, er, avrat, yiğiti pek çokmuş. Ama Afşin'in Adem ejderhalarından kurulu orduları çöllerin kumlarından fazlaymış. Bu yüzden mübalağa cenk olunmuş. Baplar ölümüne vuruştukları halde üstün gelememişler. Afşin'in atlıları öyle kıyım eylemişler ki onca insan denizinden sağ kurtulan olmamış. Yara bereyle canlı kalabilen bir avuç yiğit de tutsaklanıp boyunları zincirli, ayakları köstekli sürülmüş. Kimi Bağdat, kimi Şam, kimi Delhi, Bizans, Mekke ve Mısır'ın esir pazarlarında haraç mezat, köle ya da cariye diye satılmış. Horasan, eli iş, aş ve kılıç tutan, yüreği sevinç ve kıvanç duyan, teni sevda tüten bir nice eri varsa yitirdi. Erden ersiz, ergen avratsız, oğul çıkarmış kovana döndü," diyorlar. "Babekin yaralandığını gördüm. Yetişmeye punt bulamadım. Ben düşerken o hala dövüşüyordu. Ondan bir haber var mı?" "Çok, ama hangisi söylence, hangisi gerçek bilen yok." "Yormayacaksa aktarır mısınız?" Kadın son yufkayı da kırdı. Hepsini toplayıp kaymaklanmaya başlayan sütün içine attı. Akşam yemeğini hazırlamanın rahatlığı ile tencereyi karıştırırken, "Kişi irinini saharken yorulur mu? Asıl siz yorgunsunuz." Maun Bab bağdaşını sıkıladı, ot yastığa yaslanarak, "Sayenizde dinlendim, yeğenilendim," dedi. "Babekle söylence de gerçek de mümkün. Kaç kişiler, kaç kez Ebu Müslim'in öcü için yola çıktı, hemen hepsi de yolda kaldı. Babek, öcü mutluluğa yedirdi. Neredeyse bir kıtayı cennete çevirdi. Yaşamın anlamını da, ölümün değerini de hepimize öğretti. O yüzden söylence de, gerçek de Babek'te geçerlidir. Üşenmezseniz anlatın." Sucan'ın erleri önlerine gelene Babek denilen adam ölümsüz diyorlarmış. "Kaç kez boynunu vurduk, kellesini uçurduk. Eğilip başını yerden aldı, yerine yerleştirdi. Hiçbir şey olmamış gibi vuruşmayı kaldığı yerden sürdürdü. Kaç kez karnını deştik, bağırsaklarını yerde süründürdüğünü gördük. Bir eliyle dövüşürken ötekiyle tek tek toplayıp karnına geri itti. Sanki deşildikçe güçlendi. Güçlendikçe daha bir koçaklandı. Daha çok kılıç üşürdü. Bir ara biz bizden geçip kaçmaya hazırlandık. Kılıcı bizimkiler gibi su verilmiş çelikten değil. Mutlaka Ali Murtaza'nın zülfikarıydı. Gözlerimizle görmesek, ağzı ucu değmesin telaşıyla sakınmasak inanmazdık. Ülgen üstüne ant içeriz ki, elindeki sıradan kılıç değil, gök tanrının ateşten kamçısıydı. Savurduğunda şimşek olup buluttan buluta, salladığında yıldırımlaşıp gökten yere uzuyor. silkelenmiş armut misali 10, 100 hatta 1000 kişiyi atından düşürüyordu. Tanrılar tanıktır, Sucaoğlu'nun şeytanlığı olmasa bir ordu hakkından gelebilmezdi. Hemen bir ağ buldurdu, yel gibi yanından geçerken başından aşağı geçirdi. O kurtulmaya çabalarken 20 kementle başından ayağına kundakladı. Öcü olan, canı yanan, hızını alamayan kılıççı da üşürdü. Ağla ipin arasından geçen herkes ki rast geldiği yeri deşti. Her bir yanından kan şorladı. Ama sanki içinde Tanrı Dağı'nın ayazması vardı. Kanı şorladıkça dikiliyor, alana sığmaz Adem ejderhasına dönüyordu. Doğrusu ya bunca savaş eri ülkümüzden çakılıp kalmıştık diye ballandıra ballandıra anlatıyorlarmış. Gerçekten ballandırmaya değerdi. O çok büyük bir savaş eriydi. Yazık, on binlerin bini, 500'ü, onun onda biri erlikte olsaydı, Afşin'i Bağdat'a, her iki halifeyi Endülüs'e, imparatorların kimini Roma'ya, kimini Umman'a, kimini Çin denizine sürmek işten değildi. Ama biz üretmekten tüketmeye, barışmaktan savaşmaya vakit bulamamış, salt, inanç ve direncin her bir şeye yeteceğini sanmıştık. Sonuçta da Suca onu o halde sürüyerek Afşin'e teslim eylemiş. O da hemen kanı görünmesin diye çula sarıp dört nala Bağdat'a koşmuş. Mao'nun saçı sakalından ayrıştı, gözleri kora dönüştü. Semaha duracak gibi kalkıyor, ayaksız kalmış gibi yığılıyor, başı kesilmiş tavuk gibi çırpınarak, "Vah babam, vah pirim, vah ulular ulusu, zalimin eline mi girdin?" diye ağlıyor, dövünüyordu. "Ya girmiş," dedi Aslıcan. Orada bulunup görenler dermiş ki, Babek insan değil, sanki bir melekti. Onca yara, onca eziyet ve acıya karşın ne bir yara izi vardı teninde ne de bir çizik. Kementlerle sarmalanmış bedeni terkiye yatırılmış ama başı ensesini kanırtırcasına dimdik. Gözleri birer yanardağ. Gür sesi her eriştiği kulağın yüreğini titretecek kadar diriydi. "Görmüş olmanızı dilerdim," dedi hemen Maun. Doğru tanımlamışlar. Her zaman, her durumda tam bu anlatılanlar gibiydi. Demek abartmamışlar. Öyleyse, ey insanlar, öte dünya yalan. Cennet de cehennem de burada. Biz cenneti eşitlik ve mutlulukla gerçekleştirdik. Sömürenlerle tahtlarını öte dünya yalanının üstüne kuranlarsa cehennemi diye haykırışını, işte bugün burada tanıksınız. Kanıtı biziz, sizsiniz. Biz kimseye saldırmadık. Ama saltanatını insan ve emek üzerine kuranlar sürekli saldırdılar. Hepsinin amacı özgür, eşit ve çalışkan insanların el emeği, alın teri, akıl, bilgi ve göz nuruyla üretip kardeşçe paylaştıkları cenneti bu dünyadan sürmekti. Bu insanlara da doğaya da zulüm. İyi bakın, iyi görün, iyi düşünün. Sanıyorlar ki Babek giterse cennet biter. Cennet kendinden gayriyi düşünebilen insandır. İnsan tükenir, insanlık biter mi? Babek bir kişi, gözünüzün önünde onu yitirirler. Yapacaklarını iyi izleyin. Her şey korkunuzu körükleyecek, iliklerinize işleyecek ve sizi pıstıracak. İyi de insan ve insanlık ne olacak? Biraz sonra şöyle ya da böyle alınacak başım üzerine and içerim. Bütün insanlığı yok edecek zulmü şimdiye hiçbir zorba bulamadı. Buna karşın ne sömüren sömürüden, ne egemen postundan, ne zalim zulmünden vazgeçti. Ve insanlık nasıl sürdüyse saltanat hevesine dönen kişi vahşeti de kılıcın icadından beri sürdü. Doğaya ve insana efendilik taslayanlar bütün bir varlığa karşı bir suç işlediler. İşlemeyi de sürdürüyorlar. Siz özgürlük yerine tutsaklık, eşitlik yerine kulluk, adalet yerine zulme rıza gösterdikçe de işlemeye devam edecekler, diyesiymiş. Bunlar gerçek, dedim Maumbap. Bunlar onun sözleri, diye doğrulayınca, Aslıcan, demek doğru aktarmışlar. Herhalde bunlar da onun sözüdür. Bir Babek, on binlerce Bab, neyin uğruna öldüğünü, egemenler niçin öldürdüğünü biliyor. Siz de öğrenin. Ve kendinizi sorgulayın. Ben geldim gidiyorum. Ama bilesiniz, bilsinler ki egemenler de ölümlü. Yazgımız yazgıları. Biz insanız ve doğarken ölüme yoldaş olduk. Bir biz mi? Herkes onun yoldaşı. Ama er, ama geç. Kendi saltanatları için insanlığa kötülük edenler de korktuklarına uğrayacak. Bu sonu hiç kimse değiştiremez. Biz de değiştiremezdik derken gözü adamın sakalları arasında yiten kalın dudaklarına ilişti. Sözlerini yineliyor mu, birlikte mi söylüyor kestiremediğinden yutkundu. Değiştirmedik zaten. Sadece var olma gerekçesi sanılan yazgısını var olmanın anlamına dönüştürdük. Özgür ve eşit insanların el birliğiyle kulsuz, kölesiz, buyurgansız, yasakçısız bir düzenin kurulabileceğini kanıtladık deyinceye bekledi. Ve Maun durumu ayırıp birden susunca, sanki orada onu dinliyorum sandım, dedi Aslıcan. Ne kadar öğretici, ne kadar güzel aktardınız. Diyen güzel dedi de ondan diye kösnüdü Maun. Size özendim. Kaç kişiden kaç kez dinledim, şimdiye hiç kimseye diyemedim. Tutak daha küçük, söylesem anlayamaz, anlasa sindiremez. Kendi kendime yineleyip durmaktaydım. Siz deşince duramadım, ezberinizi size satmaya kalktım. Asla böyle almayın. İyi, doğru ve güzelin her insanda aynı duyguları uyandırdığına bundan iyi kanıt olabilir mi? Kaç kişiden kaç kez dinledim dediniz. Hepsi de sözcüğü sözcüğüne aynı anlattıysa, Suca'nın erleri haklı. Babek ölmedi, öldürülemedi. Ve galiba ayrılık, aykırılık, sömürü ve zulüm var oldukça öldürülemeyecek. Tıpkı öldürüldü sanılan öncülü ölümsüzler gibi. Çünkü onun sözleri de onlarınki gibi insanlığın iç sesi. İnsan varsa iç sesi olacak. Kim kendinden kaçabilir? Haklısınız. Her söyleyen aynı söyledi. İnsan var ve olduğu yerde kötülük de var. Sonu fena değil mi? Eren'e erişmek de, ilişmek de kolay değil. O öyle seslendikçe yüreği olanların içi cız etmiş. Kitleleri uğrun uğrun öfke sarmış. Bağdat'ın sıkılı yumruk gibi kalkışmasından ürken halife, sorgusuz, yargısız ölümünü buyurmakla yetinmemiş, yeni bir işkence yöntemi bulmuştur. Bulmuş, Babek'i hemen bir harara tıkmışlar, hararın ağzını sıkı sıkı bağlamışlar. Bağdat halkının hayret ve dehşetle açılan gözleri önünde at meydanına atmışlar ve üstünde önce tek tek sonra toplu halde at koşturmuşlar. Maun, atlar üstünden geçiyormuşçasına titredi, büzüldü, ezildi, derin bir iç çekişiyle göğsünü yumrukladı. Ah pirim, vah babam, sana nasıl kıyabildiler, dedi sayıklarcasına. Sen gittin, ben niye kaldım, sorusuyla kendine geldi. Söylemişti ya, hıçkırığını yuttu, sorumluluk için kararıyla gözü elinde testiyle kapıda beliren tutağa değdi. Hemen eski haline döndü. Gel bakalım Yiğitcan. Senin o zamanda, o tapınakta işin neydi? Anlat, dedi. Tutak bu çağrıyı bekliyormuşçasına seyirtti. Bir koşu dolu testiyi kapı aralığına yerleştirdi. Karşısına diz çökerken, her yıl babam onlara ceviz, kestane verir. Yağ ve pekmez alırdı. Ben küçükken işe anam koşulmuş. Ama artık ben büyüdüm. Elim ayağım da tutuyor. Şimdi değiş tokuşu ben yapıyorum. Çok bir iyi ediyorsun. Demek bugün o gündü. Bahtım varmış. Ya, o sırada Brahmanlar öğrencilere insanlığı öğretiyorlardı. Neymiş? Dinledin, belledin mi? Ezberledim. De hele, biz de bilelim. Dediklerine göre insanlık 8 doğruyla tanımlanıyor. Doğru inanç, doğru bilinç, doğru amaç, doğru söz, doğru davranış, doğru çaba, doğru geçim, doğru seçim. Alkış. Çok güzel ezberlemişsin. Bir de her birinin neyi tanımladığını öğrenirsen insanlığın gizemini çözersin. Yardım eder anlatır mısın? Madem buradayız, işe yarayalım değil mi? Derken Aslıcan'ın gözlerinde menevişlenen sevinci ayırdı. Unutulan bir şeyi anımsamış da engellemek istermişçesine derin bir soluk alarak yutkundu. 7. ayrımın sonu, sayfa 86.